nurpenceresi.com. Sesli sohbetler. Açıklayan Doktor Ahmet Çolak.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, 24. söz. 3. dal. 8. asıl. Hem şu sırdandır ki, Mehdi, Süfyan gibi ahir zamanda gelecek eşhasları çok zaman evvel, hatta tabiin zamanında onları beklemişler. Yetişmek emelinde bulunmuşlar. Hatta bazı ehli velayet onlar geçmiş demişler. İşte bu da kıyamet gibi hikmeti ilahi iktiza eder ki vakitleri tayin etmesin. Çünkü her zaman, her asır kuvve-i maneviyenin takviyesine medar olacak ve yeisten kurtaracak Mehdi manasına muhtaçtır. Bu manada her asrın bir hissesi bulunmak lazımdır. Hem gaflet içinde fenalara uymamak ve lakaytlıkla nefsin dizginini bırakmamak için nifakın başına geçecek müthiş şahıslardan her asır çekinmeli ve korkmalı. Eğer tayin edilseydi, maslahat-ı irşad-ı umumi zayi olurdu. Bu yedinci asıl, özellikle sekizinci asıl, özellikle gerek insan ömrünün gizli olması, gerekse kainatın ömrü demek olan, ömrünün sonu demek olan, kıyametin kopmasının gizli olmasının hikmetlerini bahsetmişti. Bir insanın ne zaman öleceğinin bilinmemesi ve kıyametin ne zaman kopacağının bilinmemesi mugayyebat-ı hamsedendir. Lokman suresinin sonunda geçen 5 tane bilinmeyenden 2 tanesi de bunlardır. Allah-u Teala her zaman havf ve reca ortasında olmak, yani korku ve ümit ortasında olmayı sağlamak için insanların ne zaman öleceğini bildirmemiş. Ta ki her an ölmek ihtimaliyle ahirete hazırlıklı olsun ve her an yaşamak ümidiyle dünyayı terk etmesin, dünyasına da çalışsın. Bu iki dengeyi muhafaza etmek için Cenab-ı Hak insanın ne zaman, nerede, nasıl öleceğini bildirmemiş. Eğer bildirseydi, o zaman yarı ömrü gaflet içerisinde, kalan yarı ömrü de her an kabre yaklaşır hissiyle yaşayacak ve hayatı zehir olacaktı. İşte aynen bunun gibi, kainatın eceli demek olan kıyametin ne zaman kopacağını da Allah-u Teala bize net olarak bildirmemiş. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde kıyamet alametlerinden bahsetmiş. Kur'an ayetlerinden ve bazı hadis-i şeriflerden bazı alimlerimiz kıyametin kopma zamanını yakın olarak tahmin ve bazı yorumlarda bulunmuşlarsa da net olarak Cenab-ı Hak kıyametin ne zaman kopacağını, hangi yılda, hangi yılın hangi ayında, hangi ayın hangi gününde, hangi günün hangi saatinde bunları bilmemek bile, bilememek bile yine kıyametin gizli olması için yeterli. Dolayısıyla Allah-u Teala hem insan ömrünü hem kainatın ömrünü gizlediği gibi bir de Mehdi, Süfyan gibi ahir zamanda gelecek eşhasları çok zaman evvel, hatta tabiin zamanında onları beklemişler. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bildirmesine göre Mehdi ve Süfyan isimli zatların veya Mehdi ve Süfyan gibi insanların Peygamber Efendimiz'den itibaren kıyamete kadar bir dönemde geleceğini Peygamberimize bildirmiş Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz de Allah'ın bildirdiği şeyleri bizlere bildirmiş. Peki Mehdi ve Süfyan şahısları gelecek ise bunlar neden zamanları ve isimleriyle bize ifade edilmemiş. Hangi zamanda, hangi isimde bir şahıs gelecektir, Mehdi veya Süfyan, bunlar isimlerini değil de vasıflarını bildirmiş. Mehdi biliyorsunuz hidayet erdiren, doğru yola ulaştıran anlamına geliyor. Süfyan ve Deccal kelimeleri de daha çok azgın, insanları sapıtan, doğru yoldan ayıran özellikleri ifade ediyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz bu şahısların isimlerini değil vasıflarını, özelliklerini, işte Mehdi şu özellikte olacak, Süfyan ve Deccal şu özellikte olacak diye özelliklerini söylemiş. Bir de zaman belirtmemiş Peygamber Efendimiz. Niçin bunlar gizli kalmış? İşte bir hikmeti de bu. Neymiş? Mehdi, Süfyan gibi ahir zamanda gelecek eşhasları çok zaman evvel, hatta tabiin zamanında onları beklemişler. Yetişmek emelinde bulunmuşlar. Bir Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamber Efendimiz demiş ki işte demiş gelecek Deccal'ın sureti budur. Bir Yahudi çocuğunu göstermiş. Hazreti Ömer demiş ben bunu öldüreceğim. Peygamberimiz demiş ki eğer bu Deccal'sa zaten öldüremez. Değilse zaten diyor öldürmen caiz değildir. Ama sureti demiş. Bakın daha Peygamberimiz zamanında bile Deccal ifadesi sahabelerin alemine yerleşmiş. Enteresan yani. Ve daha Peygamberimizin hemen ahirete irtihalinden sonra gelen mübarek zatlar Mehdi olabilir mi diye ümit edilmiş. Mesela Suyuti Hazretleri'nin eserinde ben kendim gördüm. Belki diyor ahir zamanda gelecek zat ben olabilirim diye ümit etmiş Suyuti Hazretleri. Hatta Mehdi Abbasi'nin birçok Mehdi'nin özellikleri onda bulundu diye birçok insan Mehdi demiş mesela. Mehdi demişler. İsmi de Mehdi. Şimdi demek ki sonradan Suyut Hazretleri demiş, o zat ben değilim. Kendisi itiraf etmiş. Demek ki daha Peygamberimizden hemen o zamandan itibaren Deccal, Süfyan, Mehdi gibi ifadeler acaba kim olabilir diye Mehdi için bir ümit, Deccal ve Süfyan için de bir korku ve bir tabiri caizse o olmayalım, ona uymayalım diye bir endişe, bir korku söz konusu olmuş. Bunun hikmeti hatta bazı ehli velayet onlar geçmiş demişler. Bazıları demişler ki o çoktan Deccal da Süfyan da geldi geçti. Mehdi aleyhisselam da geldi geçti demişler. Bunun hikmeti nedir? İşte bu da kıyamet gibi hikmeti ilahiye iktiza eder ki vakitleri taayyün etmesin. Yani Mehdi hangi vakitte gelecek? Süfyan veya Deccal hangi zamanda zuhur edecek? Bunların da zamanları belli olmaması iktiza ediyor hikmeten. Neden? Belli olsa ne olur, belli olmasa ne olur? Şimdi bunun başında bir şey söylemişti. Allah bazı şeyleri kendi cinsi içinde gizliyor. Eğer hayırlı bir şeyi hayırlı şeylerin içerisinde gizlediyse bütün onun benzeri olan şeyler kıymetleniyor. Mesela demişti Kadir gecesini Cenab-ı Hak Ramazan gecesinde gizlemiş. Her gece o olma ihtimaliyle ümidiyle her gece değerlendiriliyor. Şimdi Allah Mehdi Aleyhisselam'ın kim olduğunu Peygamber Efendimiz'e bildirmiş olsa bile net olarak yine özelliklerle söylenmiş, vaktiyle, ismiyle ve zamanıyla söylenmemiş. Niye? Belki de İslam'a hizmet eden her alim o olabilir ümidiyle Müslümanlar o İslam alimlerinin yolundan gitmişler. Onların emirlerine uymuşlar. Böylece her alim o olabilir ümidiyle aman belki bu ahir zamanda beklenen Mehdi'dir diyerek o mübarek zatların yolundan gidilmiş. Böylece İslam daha güzel, daha ciddi ve daha samimi yaşanmasına vesile olmuş. Peki bir de Allahu Teala Süfyan ve Deccal'ı da gizlemiş. Niye? Ya belki de bu günahı işleyen adam Süfyan olabilir. Allah korusun bu günaha girmeyeyim diye o günahtan sakındırıyor. Veya belki de bu kötü yola sevk eden, insanları dalalete çağıran bu şahıs veya bu izim adı neyse, bu şahs-ı manevi, Allah korusun, Deccal veya ekibi olabilir, Süfyan veya şahs-ı manevisi olabilir, öyleyse ben uymayayım, sakınayım, Allah korusun, bunun yolundan gidenler kurtulamaz diye oradan sakınmaya vesile olmuş. Aslında burada da bir ümit ve korkuyu Cenab-ı Hak sağlamış oluyor ümmeti Muhammed'e, insanlığa. Bu mübarek zat Mehdi olabilir, öyleyse biz buna itaat edelim. Bu kötü ve kötüye çağıran insan, Allah korusun, Deccal ve Süfyan olabilir, öyleyse sakınalım diye. İşte Mehdi aleyhisselam ve Süfyan ve Deccal gibi insanların ne zaman, nerede geleceklerinin gizli olmasının ta peygamberimizden kıyamete kadar insanlığa böyle bir tebliğ irşadı hikmetinden dolayıdır. Evet. Çünkü her zaman, her asır kuvve-i maneviyenin takviyesine medar olacak ve yeisten kurtaracak Mehdi manasına muhtaçtır. Gerek fert olarak, gerek toplum olarak, gerekse insanlık olarak, yeryüzü olarak, hakikaten zaman zaman insanları ümitsizliğe sevk edecek dehşetli hadiseler yaşanmış, olaylar olmuş. Artık bu dünya ıslah olmaz diyecek hallere düşülmüş. Ha, öyle durumlarda şahıs olarak, fert olarak, aile olarak, toplum olarak veya insanlık olarak Allah dilerse gökyüzündeki bulutları bir anda temizleyip güneşi gösterdiği gibi, kışın sonunda şu bahar mevsiminde yere gömülmüş o çekirdekleri ve kurumuş gibi kemik gibi ağaçları bir anda dirilttiği gibi, gece karanlığının bir güneşin doğuşuyla ortadan silinmesi gibi, Allah dilerse Mehdi aleyhisselamı veya Mehdi gibi zatları gönderir, bu dehşetli fitneden bizi muhafaza eder, korur Allah'ın izniyle diyerek insanları ümitsizlikten ve yeisten kurtarmak için Mehdi manasına ihtiyaçları var. Öyle değil mi? Korkma, Allah'ın izniyle gelecek. Allah'ın izniyle peygamberimiz için beklemişler değil mi? Ta baştan Hazreti İsa aleyhisselamdan peygamberimize kadar beklemişler. O Ahmet geliyor, Ahmet gelecek diye İsa aleyhisselam müjdelemiş. Demek ki peygamber efendimizden de kıyamete kadar onun ümmetinden bir mübarek zat, peygamberin ümmetinden bir mübarek zat, Mehdi isminde bir zat çıkacak diyerek ümmeti Muhammed ümitsizlikten muhafaza etmiş. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek en büyük günahlardandır. Ve Kur'an-ı Kerim'de kafirlerin sıfatı olarak geçer. Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümidini keser diye. Bir Müslüman ümitsiz olmakla kafir olmaz. Ama Allah'ın rahmetinden ümit kesmek en büyük günahlardan sayılmıştır. Ve kafirlerin sıfatlarındandır. Dolayısıyla Allah ümmeti Muhammed ümitsizlikten kurtarmak için hikmeten Mehdi aleyhisselamın ne zaman nerede geleceğini izlemiş. Öbür taraftan bu manada her asrın bir hissesi bulunmak lazımdır. Mesela 15. Hicri asırda gelecek, 1500 sene sonra gelecek deseydi, o zaman ilk 14 asırdaki Müslümanlar bu kurtarıcıyı bekleme şeyini bulamayacaklardı. İlk asırda gelecek deseydi, ondan sonraki 13 asır, 14 asır kıyamete kadar böyle bir kurtarıcı bekleme manasından insanlık mahrum kalacaktı. Böyle gizlemek suretiyle bütün asırları, bütün zamanları, bütün tabakaları, bütün insanlığı hatta. Evet, elhamdülillah. Bunun aksi olarak hem gaflet içinde fenalara uymamak. Ya ne olacağımış, bu adam arkasından gidelim deme. Niye? Belki de bu kötülüğü yapan ve insanları kötüye çağıran bu insan ya da bu izim, her neyse adı, olabilir. Bu fikir akımı yani, bu akım, bu fikir, bu düşünce akımı, bu günah akımı, Allah korusun, Deccal'ın veya Süfyan'ın kendisi veya cemaat olabilir, şahs-ı manevisi olabilir, öyleyse sakınayım diyerek ya da bu günahı işleyecek kişiye, Allah korusun, bakın, bu günahı işleyecek kişi Deccal'ın kendisi olabilir diyerek hem günahı işleyecek kişiyi hem de o günahı işleyen uyacak olanları Cenab-ı Hak sakındırmış oluyor. Bir de okuyalım. Hem gaflet içinde fenalara uymamak ve lakaytlıkla nefsin dizginini bırakmamak için. Birincisi, günah işleyenlere uymamak. İkincisi, Allah korusun, bu günahları işleye işleye Peygamberimizin tehdit ettiği Süfyan olabilirsin. Ha, dikkat et. Dizginleri nefsin eline verme diyerek nefsin serbestçe günah işlemesine engel olmaya vesile oluyor. Ha, çok muhteşem bir şey yani. Allah korusun. Hani bazen Peygamber Efendimizin böyle tehditvari hadisleri vardır. Kim şu günahı işlerse şöyle bir cezaya çarpılır diye. Böyle durumlarda gıybetle ilgili olsun, zina ile ilgili olsun, kumarla ilgili olsun, içki ile ilgili olsun, yalan söylemekle ilgili olsun, sözünde durmamakla ilgili olsun. Bu açıdan insan Peygamber Efendimizin böyle bir irşadi tebliğ üslubunu ihtiyar ettiğini hesap etmek lazım. Yani Allah korusun, bu günahı işleyen bir insan belki de Peygamber Efendimizin tehdit ettiği şu özelliğe sahip olabilir. Öyleyse ben bundan korkayım diyerek o günahtan sakındırıyor. Bunun aksi de oluyor. Mesela kim şu vakitte iki rekat namaz kılarsa şu sevabı alabilir. Belki de o sevap alacaklardan biri benimdir diyerek hemen o ibadeti yapmaya insanı teşvik ediyor. Demek ki bu durum hem Mehdi Aleyhisselam için hem de Süfyan ve Deccal gibi dehşetli şahıslar için de söz konusu olabilir. Evet. Eğer tayin edilseydi maslahatı irşad-ı umumi zayi olurdu. Allah bütün insanlığı irşad etmek istiyor. Bu insanlık peygamberimizden kıyamete kadar hem ümidini kaybetmesin hem de kötü insanlara uymak gibi bir gaflete ve büyük günahları işlemek gibi bir dalalete düşmesin diyerek bütün insanlığı uyarıyor. İrşad-ı umumi bütün insanlığı uyarmak. Yoksa bir dönemle sınırlı kalırdı. Şimdi Mehdi gibi eşhasın hakkındaki rivayetin ihtilafatı ve sırrı şudur ki bu ihtilafata geçmeden önce bir konuyu Risale-i Nur'dan istifade ettiğim kadarıyla sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi Peygamber Efendimizin bize bildirdiği özellikle ahir zaman alametlerinin en büyüklerinden olan Deccal ve Süfyan gibi şahısların gelmesi toplumu dalalete sevk eden, yanlışa yönlendiren bir de bunların yapacakları tahribata karşı tedavi, tamirat ve insanları istikamete sevk edecek Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne nüzul etmesi meselesi. Bu dört mesele, iki tanesi ümidimizi artıracak Hazreti İsa Aleyhisselam'ın inmesi ve Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru. Bir de Allah korusun insanları ümitsiz böyle dehşetli bir şekilde kötüye götürecek, insanlığı yoldan çıkaracak kadar dehşetli özelliklere sahip olacak Deccal ve Süfyan meselesi. Şimdi üstadımızın açıklamalarına göre hadislerden ve rivayetlerden üstadımızın bize aktardığına göre Süfyan isimli şahıs Müslümanlar içinden çıkacak. Şeriat-ı Muhammediye'ye karşı gelecek. Deccal ise insanlıktan çıkacak. O bütün dinlere karşı mücadele edecek. Yani dinsizliği esas alacak. Dolayısıyla Mehdi Aleyhisselam hem dinsizliğe hem de İslamlar içinden çıkacak Süfyan'a karşı mücadele etmekle beraber birinci hedef ve maksadı Süfyan olacak. İsa Aleyhisselam'ın ise doğrudan dinsizliğe karşı mücadelesi ve Hristiyanlığın tasaffisi, yani Hristiyanlığın özüne aslına dönmesi ve İslamiyet'e tabi olması. Orada hizmet icra edecek İsa Aleyhisselam. Şimdi burada gerek Mehdi Aleyhisselam'ın gerekse İsa Aleyhisselam yapacağı büyük futuhatı, büyük fetihleri ya da Süfyan ve Deccal'ın yapacağı büyük büyük tahribatı bazen bir şahısta aramak durumu söz konusu olabiliyor. O zaman demek ki Mehdi Aleyhisselam nasıl böyle acayip bir varlık olacak ki bütün yeryüzüne hakim olacak birden. Sanki Allah korusun şöyle bir şey çıkıyor. Yani Peygamber Efendimizin bile 23 senede muvaffak olamadığı bir başarıyı, yani düşünün, Peygamber Efendimizin bile 23 yılda maddeten yapamadığı bir başarıyı sanki Mehdi Aleyhisselam hayattayken halledecekmiş, yapacakmış gibi bir hava oluşuyor. Yani Peygamber Efendimiz'den daha harika, daha yüksek bir... Veya Deccal ve Süfyan gibi insanları neredeyse Ebu Cehil'den, Ebu Leheb'den, Firavun'dan, Nemrut'tan daha böyle dehşetli bir şahıs gibi. O zaman anlaşılan o ki bunlar birer şahıs olmakla beraber şahıs olarak zarar vermeyecekler. Veya şahıs olarak hizmet etmeyecekler. Bunlar bir cemaat mensubu olacaklar. Yani gerek Mehdi Aleyhisselam, gerekse İsa Aleyhisselam. Yapacakları hizmetlerde belli grupların temsilcisi olacaklar. Bunlar cemaat şeklinde hizmet edecekler. Mehdi Aleyhisselam'ın bir cemaati olacak. O cemaatin şahsı manevisini temsil edecek. Onun koyduğu sistem, yazdığı eserler, ortaya koyduğu hakikatler ile başlatacak sistemi kıyamete kadar gelecek. Bu sistemin şahsı manevisini temsil edecek. İsa Aleyhisselam da kıyamete kadar Hristiyanlığın tasafi edip İslamiyet'e uymasını bizzat kendisi dünyada kalmak üzere yapmayacak ki. O da sistemini kuracak. Belki bazı belli başlı dini liderlerin, belki papazların Müslüman olmasına, İslam benimsemesine, Kur'an'ı kabul etmelerine vesile olacak. Onun koyduğu sistem yine kıyamete kadar devam edecek. Ama o yine onun yaptığı anlamına gelecek. Aynı şekilde bunların mukabili olan Süfyan da tek başına bu işi yapmayacak. Belki bazı safdil hocaları kullanacak. Kendine göre sistemi oluşturacak, yeni kanunlar icat edecek ve o kanunlarla iş yapacak. Yoksa tek başına bütün dünyayı, mesela komünizm, bir şahsı manevi, bir dinsizlik cereyanı Deccal olabilir. Bunun temsilcisi de, yani Deccalizm olabilir, temsilcisi de o Deccalizmin Deccal olabilir. Mümkün. Yoksa bunu bir şahsı bütün dünyayı yoldan çıkaracak şekilde yorumlamak belki biraz farklı anlaşılmasına neden olabilir. Şimdi burada bir sır daha var. Onu da söyleyip ondan sonra konuya devam edeceğim. Böyle bazen bir mübarek zatı olabilir ki Mehdi Aleyhisselam'dır. Onda bütün Peygamberimizin verdiği müjdelerin hepsini onda görmek gibi bir arzu oluyor bizde. Ha demek ki Mehdi Aleyhisselam gelince yeryüzünde bütün adaleti sağlayacak, hak ve hakkaniyeti yerleştirecek, zulmü bitirecek, maddi ve manevi, hem maddi hem manevi kalkınma sağlayacak. Hadislerde, rivayetlerde okuyoruz. E madem ki hala bu gerçekleşmemiş, ha demek ki hala gelmemiş gibi bazen insan düşünebiliyor. Halbuki bu da bazen isabetli karar vermemize engel oluyor. Mesela İslamiyet'i dışarıdan tanıyan birisine sorsanız, İslamiyet'in, Müslümanlığın en fazla inkişafı, maddi terakkisi hangi dönemde olmuştur? Şöyle kısa bir araştırma yapsa, olayın ciddiyetinin farkına varamasa, ya Hazreti Ömer daha fazla toprak fethetti, daha çok şaşalı. Düşünün ki Hazreti Ömer döneminde gayrimüslimlere maaş bağlanmış. Enteresan. Nerede bir çocuk dünyaya geldiyse süt emdiği sürece ona maaş bağlamış Hazreti Ömer. Gayrimüslimlere, Yahudilere maaş bağlamış. Siz artık çalışmayan, yaşlandınız, bakıma muhtaçsınız, alın size devlet. Bu kadar hazine lebalep dolmuş, bu kadar malı ben ne yapayım demiş, devletin ihtiyacı yok, dağıtmış halka. Şimdi bunu gören, bunu duyan, bunu okuyan bir insan Hazreti Ömer'in daha şaşalı bir dönem yaşadığını zannedebilir. Hazreti İsa Aleyhisselam ne demiş? Benden sonra gelecek Ahmet, o yeryüzünde adaleti sağlayacak. Zalimi zulmünden uzaklaştıracak. Mazlumu koruyacak. Ne kadar güzellik varsa saymış Hazreti İsa Aleyhisselam. Şimdi burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesinden sonra madem ki İslamiyet'i o getirdi, madem ki Kur'an'ı o bize tebliğ etti, Allah ona vahyetti, öyleyse onun getirdiği din, şeriat, İslam ve Kur'an kıyamete kadar nerede yaşandıysa Ve o güzelliklerden kim istifade ettiyse hepsi peygamberin hesabına geçer mi? Geçer. Öyleyse İslamiyet bir şahs-ı manevidir. O şahs-ı manevinin mümessili, temsilcisi peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dır. Öyleyse bütün peygamber efendimizin getirdiği sistemin muvaffak olacağı özellikleri bizzat peygamberimizin hayatındayken beklemek haksızlık olur. Ve görememek, haşa, peygamberimizden sonra başkasının başarılı olduğunu söylemek, o da zulüm olur. İfade edebildim. Şimdi dolayısıyla bir deccalın, bir süfyanın yapacağı bütün tahribatı bir şahsa vermek, bir Mehdi'nin, bir İsa aleyhisselam yapacağı bütün başarıyı bir tek şahıslarına vermek ve onları da beklemek, o da doğru olmayabilir. Dolayısıyla Mehdi aleyhisselam sistemini kuracak, eserlerini telif edecek, iman hakikatlarını, İslam hakikatlarını kemal-i vuzuhla izah ve ispat ettikten sonra onun şahs-ı manevisi olan cemaati kıyamete kadar onun koyduğu sistemle İslamiyet'i dünyanın başına bir daha geçirecektir. Peygamber Efendimizin kıyamet kopmadan İslam yeryüzünde hakim olacaktır tekrar müjdesi gerçekleşecektir. Öyleyse Mehdi ne zaman geldiyse Süfyan da o zaman gelmiştir. Diyebilir. Ötekisi de Deccal ne zaman geldiyse İsa Aleyhisselam da o zaman gelmiştir diyebilir. Ha, bir tanesi de diyebilir ki madem ki Allah bunların peygamberimizin diliyle ne zaman geleceğini kesin olarak peygamberimize bildirmemiş, öyleyse ben hala onların gelmediğini düşünüyorum da dese de bu dine, imana bir zararı olmaz. Çünkü Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine iman etmek gerekli ise de kimin Mehdi olacağına iman etmek şart değildir. Çünkü peygamberin kim olacağına iman etmek farzdır, şarttır. İmanı geçersiz olur yoksa, inanmazsa. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a peygamber olarak inanmak zorundayız. Ama Mehdi kimdir, Deccal kimdir, Süfyan kimdir, İsa Aleyhisselam kimdir? Bu konuda bize bir şahıs ismi vermediği için Peygamber Efendimiz, öyleyse bunların varlığına, geleceğine iman ederiz. Ama kimin olduğuna iman etmese de imanına bir zarar vermez. Böyle bir incelik var. Dolayısıyla Mehdi Aleyhisselam'ın cemaatinin ve şahs-ı manevisinin koyduğu sistemin icraatını hep beraber düşünerek ya da Deccal ve Süfyan'ın koyduğu sistemlerin, dalalet ekiplerinin, fesat komitelerinin yaptığı tahribatı hesap ederek hareket etmek lazım. Ona göre düşünülürse daha isabetli karar verilebilir inşallah. Şimdi Mehdi gibi eşhasın hakkındaki rivayatın ihtilafatı ve sırrı şudur ki, ehadisi tefsir edenler, metni ehadisi tefsirlerine ve istinbatlarına tatbik etmişler. Bu da önemli bir kural. Bunu da bilmek lazım. Bir sistem, bir muhteşem tahlil bize öğretiyor Bediüzzaman Hazretleri. Şimdi bazen raviler, Peygamber Efendimizin gerek Mehdi ile, gerek Deccal ve Süfyan'la ilgili peygamberimizin verdiği haberleri okuyup değerlendirirken bazı açıklamalarda bulunmuşlar. Mesela burada örnek veriyor. Merkezi saltanat o vakit Şam'da veya Medine'de olduğundan, İslam merkezi neresi? Şam. Neresi? Medine. Medine İslam merkezi ise demişler ki Mehdi gelse Medine'de gelir. Oraya yazmış. Mehdi Aleyhisselam Medine'de gelecek. Bu söz kime ait? O hadisi açıklayan raviye ait. Sonradan gelenler de demişler ki Mehdi Medine'de gelecek. Niye? Baksana kitap öyle yazıyor. Halbuki hadisin metninden değil. Ravilerin açıklaması. Tabii ya. Bunun bir benzerini Kur'an-ı Kerim ayetlerinde gördüm ben. Mesela bir tanesi bana demişti Kur'an-ı Kerim'de Allah demiyor mu? Çocuğun anne karnında erkek mi dişi mi olacağını sadece Allah bilir diyor diye. Dedim. Ama dedi şimdi bak insanlar dedi anne karnında çocuğun erkek mi dişi olacağını daha doğmadan biliyorlar. Demek ki haşa. Haşa. Bak ne çıktı? Haşa. Sanki Kur'an-ı Kerim haşa. Oldu değil mi? Dedim ki peki Kur'an-ı Kerim'de böyle geçiyor mu? Dedi ben okudum dedi. Meallerde geçiyor. Ha, meallerde geçiyor ama Kur'an'da yok böyle. Onu yorum anlamında yazmış meali veren zat. Kur'an-ı Kerim'de Allah anne karnındakinin ne olduğunu diyor. Erkek mi dişi mi demiyor. Yani manevi özelliklerini ancak Allah bilir. Bunun kader programını kim bilebilir? Anne karnındaki kader programını bu çocuğun. Hayatında şaki mi olacak, salih mi olacak, mümin mi olacak, kafir mi olacak, imanla mı ölecek, küfürle mi ölecek? Bunu kim bilebilir? Dolayısıyla anne karnındaki çocuğun erkeklik ve dişiliği diye ayette geçmiyor. Ama bir alim o günün şartlarında 300 sene, 500 sene, 600 sene, 1000 sene önce böyle bir yorum yapmış. Şimdi bunu ayetten zannederek ayeti itiraz ediyor, haksızlık ediyor. Dolayısıyla Peygamberimizin hadislerindeki bazı bilgileri, bazı raviler, bazı muhaddisler şerh etmişler, bir yorumda bulunmuşlar. Sonradan da o yorum çıkmadığı zaman Allah korusun ya da o yorum yapıldığı yerde beklemişler. Bu hataya düşmemek lazım. Onun için diyor merkezi saltanat o vakit Şam'da veya Medine'de olduğundan Vukuat-ı Mehdiye ve Süfyaniye'yi merkezi saltanat civarında olan Basra, Kufe, Şam gibi yerlerde tasavvur ederek öyle tefsir etmişler. Canım Mehdi gelse gelse Medine'de gelir. Gelse gelse Şam'da gelir. Niye? Baksana İslam merkezi bura. Süfyan, Deccal onlar da gelse gelse burada gelir. Çünkü Müslümanları bozacak, insanlığı bozacak falan diye yorum yapmışlar. Evet. Hatta mesela İsa Aleyhisselam Şam'da gelecek diye değil mi? Şam'da gelecek diye şeyler var. Bilgiler var. Bu rivayetlerin birçoğu hadislerin metninden değildir. Alimlerin hadislere yaptıkları yorumlardan kaynaklanıyor. Bunların bilinmesi lazım. Veya bazen bakıyorsunuz böyle garip bir varlık tasavvur ediyor. Anlatıyorlar. Böyle ayağı şurada falan yerde böyle çok büyük bir şey gibi. Bunları da ravilerin açıklamaları bazıları. Bazıları hadistendir ama bazıları ravilerin açıklamalarındandır. Bunları da bilmek lazım. Bir de hem de o eşhasın şahsı manevisine veya temsil ettikleri cemaate ait asar-ı azimeyi az önce açıklamaya çalıştım ya, Mehdi Aleyhisselam'ın cemaatin yapacağı o büyük hizmetleri bir tek şahısta zannetmişler. Ya da Deccal'ın yapacağı o tahribatı bir kişi. Mesela diyor ki işte şu kadar adam öldürecek. Düşünmüş. Bir kişinin bu kadar adamı öldürmesi için nasıl bir kılıç lazım? O zaman kılıç var ya. Herhalde bu kılıç en az 20 metre olmalı. 10 kulaç olmalı. Peki bu kılıcı taşıyacak beden nasıl olmalı? Filan değil mi yani? Yani bir cemaatin yapacağı, şahsı mani yapacağı tahribatı bir kişi de zannetmişler. Veya bir cemaatin yapacağı hizmetleri bir fert de zannetmişler. Aynı hataya hala düşüyorlar değil mi? Baksana canım daha Mehdi gelmemiştir diyorlar. Niye? Ya Mehdi yeryüzünü adalete sağlayacak. Adalet sağlandı mı? Bakıyorsan yo filan diyor. Allah Allah. Cık cık cık. Halbuki cehaletini ortaya koyuyor.
Öyle bir varlık da şimdi
Ama cehaletini ortaya koyuyor. Peygamberden üstün gibi bir varlık göstermeye çalışıyor. Allah Allah. Bunları konuşalım canım. Doğrular hani ne demiş? Bir tane hakikat bir batman hayalatı yıkar. Evet. Evet, tabi bazı kaynaklarda doğru olmayan Mehdi ile ilgili rivayetlerin çok olmasının nedeni belki de kendi sistemlerinde böyle bir anlayış olduğu içindir. Yani kendi inançlarında öyle bir sistem inanmak mecburiyeti hasıl olduğundan dolayı olabilir. Bazıları sahih olmakla beraber bazıları zayıf ve belki de bazıları hadis olmayabilir. Evet. Subhanallah. Ne diyor? O eşhasın şahsı manevisine veya temsil ettikleri cemaate ait asar azimeyi ne kadar güzel bir ifade. O eşhasın zatlarında tasavvur ederek öyle tefsir etmişler ki o eşhası harika çıktıkları vakit bütün halk onları tanıyacak gibi bir şekil vermişler. Ha Mehdi çıktı herkes de niye? Bir kılıç vuracak, şu kadar deccal öldürecek, bir şöyle yapacak. Yani öyle bir garip şey şekle sokmuşlar. Bak Allah Peygamber Efendimizin bütün hayatını harika yaratmamış. O da beşer. Bak o da savaşlarda yenilmiş. O da acıkmış. O da susamış. O da yaralanmış. Değil mi? O da uyumuş. O da yorulmuş. Ara sıra mucize Allah nasip etmiş ona. Ara sıra, her zaman değil. İhtiyaç halinde mucize nasip etmiş. E şimdi Peygamber Efendimizin hayatı böyle ortadayken, ahir zamanda gelecek Mehdi Aleyhisselam'ı her şeyle harika bir zat beklemek olmaz yani. Evet, kerametvari hizmetler olacak ama o da Allah'ın koyduğu kanunlar muvacehesinde ilimle, irfanla hizmet edecek ama yine o da Allah'ın koyduğu kanunlar muvacehesinde. Evet. Deccal, Süfyan da öyle. O cemaat olarak hizmet edecekler. Dolayısıyla bir cemaatin yapacağı hizmeti bir tek fertte zannederek öyle harika bir adam beklemişler. Harika bir şahıs beklemişler. Artık çıktım herkes Mehdi olduğunu bilecek. Çıktım herkes Deccal olduğunu bilecek. Onu şimdi böyle bir onları tanıyacak bir şekil vermişler. Halbuki demiştik. Risale-i Nur'un birçok yerinde bu cümle geçer. Bu dünya tecrübe meydanıdır. Peygamberimiz dünyaya geldiği zaman, peygamber olarak gönderildiği zaman bütün dünya ahir zaman peygamberdir diye bildi mi? Yok. Bilmedi. Bırak bütün dünyayı bilmesini. Yanındakileri kabul etmediler ya. Ne dediler? Bizim gibi caddede yürüyen birisi peygamber gelmiş. Dediler ya. Evet, ne kadar. Onun için diyor dünya tecrübe meydanıdır. Akla kapı açılır fakat ihtiyarı elinden alınmaz. Herkesin bileceği şekilde, kabul edeceği şekilde bir Mehdi gelse herkes uyumak zorunda kalacak. Herkesin bileceği şekilde bir Süfyan gönderilse herkes kaçacak. Kimse uyumayacak. Öyle olur, o zaman imtihan kalkıyor ortada. Demek ki akla kapıyı açacak ama kendi iradenle tabi olmana bırakacak. Veya kendi iradenle kaçmana, uzaklaşmana bırakacak. Onun için kimse herkesin tanıdığı, bildiği bir Mehdi beklemez. Herkesin bildiği, tanıdığı bir Süfyan ve Deccal beklemez. Ve herkesin tanıyacağı bir İsa da beklemez. Akla kapı açılır fakat ihtiyar elinden alınmaz. Öyleyse o eşhas, hatta o müthiş Deccal çıktığı zaman çokları, evet, hatta kendisi de bidayeten Deccal olduğunu bilmez. Bırak başkalarını diyor. Kendisi bile baştan Deccal olduğunu bilmez. Ha demek ki sorabilecekmiş. Bidayeten kendi bilmez. Ama diyor çokları onun Deccal olduğunu bilmeyecek. Allah Allah. Süfyan da öyle. Süfyan kendisinin Süfyan olduğunu bilecek. Bidayeten bilmese de. Ama herkes veya da çokları onun Süfyan olduğunu bilmeyecek. Hatta belki çoğu dua edecek. Ama diyor belki nuru iman dikkatiyle o eşhası ahir zaman tanınabilir. Dikkat edin burada bir ifade kullandı. Nuru iman. Demek ki iman esas olacak. Demek ki mesaisini iman hizmetine teksif etmiş olacak. Öyleyse imana karşı çıkacak Süfyan ve Deccal. Öyleyse dine karşı çıkacak Süfyan ve Deccal. Öyleyse Mehdi Aleyhisselam bütün mesaisini iman ve İslam üzerine teksif etmiş olacak. Evet. Ve buna ağırlık verenler onları daha rahat tanıyacak. Alameti kıyametten olan Deccal hakkında hadis-i şerifte evet yavaş yavaş işaretler veriyor şimdi bir tanesini. Hem de burada bir hadis-i şerifin de anlaşılmasına vesile olacak. Bu konuda okuyup bitiriyoruz. Alameti kıyametten olan Deccal hakkında hadis-i şerifte birinci günü bir sene. Bu Peygamber Efendimizin hadislerinden, meşhur hadislerinden bir tanesidir. Hatta sahabe efendilerimizin bundan sonra bir soruları var Peygamber Efendimiz'e. İnşallah onu da söyleyeceğim. Peygamberin buyurmuş ki Deccal'ın birinci günü bir sene. İkinci günü bir ay. Üçüncü günü bir hafta. Dördüncü günü eyyam-ı saire gibidir. Bir gün bir sene. İkinci gün bir ay. Üçüncü gün bir hafta. Bir günü de normal günler gibidir. Yani dünyanın normal günleri gibi. Çıktığı zaman dünya işitir. 40 günde dünyayı gezer. Rivayet ediliyor. Şimdi 40 günde dünyayı gezecek bir adamın hangi ayaklara sahip olması lazım? Hangi bedene sahip? Şimdi işitirler. Bütün dünya sesini işitir. Acaba nasıl bir ağız olacak ki? Nasıl bir ifadede bulunacak ki dünya, böyle değil mi yani, böyle yorumlar yapılmaya çalışılmış. Öyle değil. Onların yapacağı işleri gerek olumlu anlamda, müsbet iman hizmeti anlamında, gerek olumsuz dine, imana düşmanlık anlamında olsun, yapacakları icraatları bir fertte kabul ettiklerinden dolayı böyle yanlış yorumlara gitmişler. Halbuki hatta diyor şu rivayetin inkar ve iptalini bir kısmı bunu garip yorumlamış, bir kısmı da böyle şey olmaz diyerek hadisi reddetmiş. Vel ilmu indallah, hakikati şu olmak gerektir ki alem-i küfrün en kesafetlisi olan şimalde, alem-i küfrün en kesafetlisi demek ateizm demektir. Mesela bir Yahudinin, Yahudi'ye de biz kafir diyoruz. İslam'dan haberi olduğu halde İslam'ı kabul etmeyen bir Yahudi'ye de kafir diyoruz. Değil mi? Ama bu insanın bu küfrüyle mesela diyelim ki bir ineğe tapanın küfrü de bir değil. Bir aya tapanın, bir güneşe tapanın. Bir de var ki alem-i küfrün en kesafetlisi dediği ateizm, ahlak diye, namus diye, haysiyet diye, şeref diye bir şeyi kabul etmemek, mülkiyet diye, insan çalışma hakkı diye, insan hakkı diye bir şey kabul etmeyen, Allah Allah, Fesubhanallah. İşte buna biz ateizm diyoruz. Üstad Hazretleri bu ifadeye alem-i küfrün en kesafetlisi, en karanlıklısı diyor, en karanlığı. Ahlak diye, namus diye, haysiyet diye, aile diye, nikah diye bir şey kabul etmiyor. Bak, Yahudilerde, Hristiyanlarda nikah var. Yani bir adam ne kadar kötü olursa olsun, yine kız kardeşle kötü bir şey düşünmez. Ne kadar kötü olursa olsun, ne kadar dinsiz olursa olsun. Ama bak ateizmde bu da yok. Bu namus da yok. Eş diye bir şey de yok. Hayvan gibi yani. Hatta hayvanlardan da, hayvan bile namus. Dolayısıyla buna Üstad Hazretleri alem-i küfrün en kesafetlisi, en karanlıklısı diyor. Alem-i küfrün en kesafetlisi kuzeyden, zaten kuzeyden çıkıyor değil mi? Şimdi burada ifade edecek. Fikri küfrisinden süzülen bir cereyan-ı azimin başına geçecek. Fikri küfrisinden, tabiiyunun fikri küfrisinden süzülen bir cereyan-ı azimin başına geçecek. Ne cereyanı? Ateizm, komünizm, sosyalizm cereyanının başına geçecek. Yoksa bir fert tek başına değil yani. Bunun başına geçecek ve uluhiyeti inkar edecek. Dinsizlik yani. İlah diye bir şey kabul etmeyecek. Bakın, Yahudilerde ilah anlayışı var, Hristiyanlarda var. Bir şekilde herkes bir şey ilah edinmiş. Bunlarda o da yok. Bırakın ehli kitap gibi, hatta ehli kitabın dışındaki diğer batıl dinlerdeki gibi bile bir din anlayışı yok. Evet. Şimal tarafından çıkmasına işaret. Maşallah. Yani Peygamber Efendimiz bu sözüyle dinsizlik cereyanının başına geçecek tabiatçılık, tabiat yaptı diyen grubun başına geçecek Deccal'ın ne taraftan çıkacağını bu hadisle Peygamberimiz bize haber vermiş oluyor. Ve şu işaret içinde bir remzi hikmet vardır ki kutbu şimaliye, yani kuzey kutbuna yakın dairede bütün sene bir gece bir gündüzdür değil mi? Kuzey kutbunda bir senenin adı bir gündür. Niye? 6 ay gece, 6 ay gündüz. Biz gece ve gündüzde meydana gelen zamana ne diyoruz? Gün diyoruz. Bir gün. Kutupta kaç gün varmış? Bir yılda bir gün var. Subhanallah. Yani Peygamber Efendimiz bize diyor ki dünya yuvarlak ümmeti Muhammed. Kuzey kutbu diye bir yer var. Orada 6 ay gece 6 ay gündüz. Peygamberimiz bu hadis-i şerifi mucizedir. istikbalden haber veren onlarca ifade var içinde. Bir, Deccal ve Süfyan, Deccal denen zat, şahıs, bir inkar uluhiyet cemaatinin başına geçecek. Bu Kuzey Kutbu'na yakın bir yerden çıkacak. Dünya yuvarlaktır, Kuzey Kutbu diye bir yer var. Orada gece ve gündüz 6 ay, 6'şar aydan meydana gelir ve bir gündür bir yıl boyunca. Dünya yuvarlaktır diyerek bize onlarca olayın bir hadisiyle ifadesini. Sonra sahabeler de bunu böyle anlamışlar ki, sahabeler sormuşlar, ya Resulallah, biz öyle bir zamana ulaşırsak namazlarımızı nasıl kılacağız? Demek ki sahabe efendilerimiz bu hadiste işaret edilen bazı manaları anlamışlar. Peygamberimiz buyurmuş ki, size yakın olan yerlerin, yani vakitleri normal olan yerlerin zamanına göre vakitlerinizi takdir edersiniz. Ha, bugünkü tabirle hangi meridyene siz uygunsanız, sizin bulunduğunuz meridyen üzerinde normal gece ve gündüz olan bir zaman, bir yerin vakitleri esas alırsınız. Orada sabah ezanı okundu mu sabahınızı kılarsınız. Orada öğlen okundu mu öğleninizi kılarsınız. Orada ikindi okundu mu ikindinizi kılarsınız. Allah Allah. Ne demek yani? Ha, demek ki siz ilimle öyle bir zamana ulaşacaksınız ki size çok uzak yerlerin namaz vakitlerini de bileceksiniz. Bu da bir mucize. Allah Allah. Subhanallah. Ya. Bütün sene bir gece bir gündüz, 6 ayı gece, 6 ayı gündüz. Deccal'ın bir günü bir senedir. O daire yakınında zuhuruna işarettir. Peygamberimizin bu sözü Deccal'ın Kuzey Kutbu'na yakın bir yerden çıkacağını işarettir. Anlatılanlar oldu mu olmadı mı? Ha, ben diyorum ki, o zaman diyorum İsa Aleyhisselam da Deccal'ın çıktığı zamanda olabilir. Hani Firavun'un zamanında Musa Aleyhisselam gönderilmiş değil mi? Nemrud'un zamanında İbrahim Aleyhisselam gönderilmiş. Ebu Cehil'in zamanında Peygamberimiz gönderilmiş. Deccal'ın zamanında da İsa gönderilmiş olabilir diye düşünülebilir yani. Süfyan'ın zamanında da Mehdi Aleyhisselam gönderilebilir. Yorum ya. Şahsi kanaatlere itiraz edilmez. Evet. İkinci günü bir aydır demekten murat, şimalden bu tarafa, Kuzey Kutbu'ndan bu tarafa geldikçe ne oluyor? Artık 6 ay gece 6 ay gündüz değil. Bu sefer bazen olur yazın bir ayında güneş grup etmez. Bazen bir ay boyunca güneş batmıyormuş. Bir ay boyunca gündüz. Şu dahi Deccal şimalden çıkıp alem medeniyet tarafına tecavüzünü işarettir. Demek ki Deccal getirdiği o batıl sistemler, dinsizlik, komünizm, sosyalizm, zulüm, ahlaksızlık, namussuzluk, nikahsızlık bütün dünyaya oradan yayılacağına işarettir. Bir gündür, bir aydır, hani bir yılı, bir aydır, bir haftadır demekle oradan çıkıp dünyaya o yanlış sistemlerin yayılacağına işarettir. Merkez olmakla beraber dünya yayılacak. Dünya ele geçiriyor değil mi neredeyse? Şimdi bu yanlış düşüncenin bir cemaat şeklinde yazarlarla, doktorlarla, siyasilerle, liderlerle, zenginlerle, değişik yollarla, ilimlerle, değişik yanlış ilimlerle, hatta Allah'ın yarattığı kainattaki ilimleri de yanlış kullanmak suretiyle bütün dünyaya yayılmış, bütün bu yapılacak kötülükleri bir tek adamda zannetmek doğru olmaz. Evet. Şu dahi Deccal şimalden çıkıp alem medeniyet tarafına tecavüz işarettir. Günü Deccal'a isnat etmekle şu işaret eder. Daha bu tarafa geldikçe bir haftada güneş grup etmiyor. Daha gele gele tulu ve grup ortasında 3 saat devam ediyor. Tulu ve grup ortasında 3 saat. Tulu güneşin doğması, batması, grup. Doğuyor, 3 saat sonra batıyor. Gele gele. Evet. Daha gele gele, evet, bize yakın bir hafta, ben Rusya'da esaretteyken böyle bir yerde bulundum. Bize yakın bir hafta güneş grup etmeyen bir yer vardı. Seyir için oraya gidiyorlardı. Deccal'ın çıktığı vakit umum dünya işitecek olan kaydı. Öyle bir rivayet vardı değil mi? Bu da diyor, telgraf ve radyo halletmiştir. Evet. Bütün dünya işitiyorum telefon ve telgrafla. Evet. Öyle garip bir adam beklemenize gerek yok. O zaman Mehdi Aleyhisselam'ın da yapacağı icraatlarda garip bir adam beklemenize gerek yok. O da Cenab-ı Hakk'ın verdiği şu güzel medeniyet harikalarını cemaatiyle müspet anlamda kullanarak yeryüzünde manevi ışıklar yaka yaka inşallah yeryüzünü aydınlığa çıkaracaklar. Yoksa bir tek ferdi böyle acayip, garayip şekilde hayal etmek hikmet ilahiye uygun düşmez. Evet. Bir de ne kalmıştı? 40 günde gezmesini de merkebi olan Şimendifer ve Tayyare halletmiştir. Tayyare ve Şimendifer 40 günde dünyayı gezmesini halletmiştir. Eskiden bu iki kaydı muhal görenler, mülhitler, şimdi adi, yani siz bu hadisleri inkar ediyorsunuz böyle hadis olmaz diye, he? Evet. E şimdi senin bu inkar ettiğin şeyi sen yapıyorsun. Demek ki bu peygamberimizin bir mucizesidir. Onun için biz diyoruz ki peygamberimizden gelen bir hadisin veya Kur'an'da geçen bir ayetin zahiri anlamını kavrayamıyorsak bunu inkar etmek, reddetmek yerine bunun mutlaka bir izahı vardır. Bir te'ili, bir tabiri vardır. Ben anlamıyorsam da, bugün insanlık bunu anlayacak seviyeye çıkamadıysa da kıyamet kopmadan Allah'ın izniyle bu anlaşılacaktır deyip hadise ilişmemek lazım. Ayetin açık manasına karışmamak lazım. Evet. Allah rızası için El Fatiha. Allah'ın selamı.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Nisan 2010